Çınar Altı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yepyeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa geçeceğiz ama geçmeden önce hepinize radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına selamlar, sevgiler ve saygılar sunmak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, eskiden gedik usulü diye bir usul vardı esnaf hayatında. Yani şehirlerde belli esnafın belli sayıda dükkanı olabilirdi. Mesela ayakkabıcı, şu kadar ayakkabıcı, şu kadar lokumcu, şu kadar leblebici olabilirdi. 30 tane ise 31. olamazdı. 31. bir kişinin kendi başına bir esnaf dükkanı açması mümkün değildi. Ya o sayıya kayıtlı olan esnaflardan bir tanesi ölecek veya işi bırakacak veya dükkanı devredecek. Ancak bu takdirde o kişi o işi yapabilirdi. Sanatkarlıkta da zaten usta çırak münasebeti mevzu bahis idi. Usulüne uygun bir şekilde çırak giren, muvaffak olup kalfalığa yükseltilen, kalfalığa yükseldikten sonra usta olan bir kimse, eğer yer müsaitse dükkan açıp o sanatı icra edebilirdi. Bugünkü noterliğe benzeyen bir usuldür, kadro. Kadroya göre esnaflık yapılırdı. Dolayısıyla eski esnaf hayatı bu gedik usulüne bağlı olduğu için İstanbul'daki dükkanların sayısı belliydi, sabitti sevgili dinleyiciler. Onun içindir ki dükkan üzerinde bekar odaları olurdu. Esnafın orada yatıp kalkanları vardı. Kontrolü de çok daha kolaydı. Mesela çırak keyfe göre alınamaz, keyfe göre kovulamaz. İstendiği zaman da yeni bir çırak alınamazdı. Çarşı boylarının bütün çırakları, bütün kalfaları dükkanın üzerindeki odalarda yatar kalkardı. Taife isimleriyle, meşrepleriyle, ahlaklarıyla çarşı bekçilerinin malumuydu. Sorulduğu zaman çarşı bekçisi bunları tanırdı. Kahvehaneler, kasaplar ve meyhaneler müstesna olmak üzere bütün dükkanlara sokaktan en az 3 basamak merdivenle çıkılarak girilirdi. Şimdi bazen aklına gelmiştir, Osmanlılarda içki yasak değil mi, meyhane ne geziyor diye. Gayrimüslimler var. Gayrimüslimlerin dini onların şarap içmesine mani olmadığı için en azından inandıkları haliyle Osmanlı ülkesinde bunların meyhane çalıştırmalarına izin verilmiştir. Ancak bu meyhaneye Müslümanlar gidemez, gayrimüslimler gidebilirdi. Burada meyhaneden kastımız o. Bu dükkanların hepsi sokaktan 3 basamak merdivenle çıkılan bir durumdaydı. Çarşı boylarında yolla aynı seviyede dükkan olmazdı. Dükkanlara tıpkı evlerde olduğu gibi sokak pabucuyla girilemezdi. Usta, kalfa, çırak merdivenin alt eşiğinde pabuçlarını çıkarırlardı. Dükkana çorapla yahut çıplak ayakla çıkarlardı. Dükkanın içinde de öyle oturulur dolaşılırdı. Ustanın dostu ahbabı olmayan, sadece alışveriş için gelen müşteriler dükkanın içine alınmazdı. Tezgahın önünden alışveriş yaparlardı. Hala Arap ülkelerinde bazı yerlerde, Şam'da mesela bu cari, Hicaz'a gidenler de bilirler. Orada da döviz büroları bu şekildedir. Döviz büroları içeriye kimse alınmaz. Ayakkabısız çıkılır. Aynı bu şekilde pelike şeklinde tezgah önünden alışveriş yapılır. İşte dükkancıların misafirleri gelirse dükkancılar gibi, çıraklar, kalfalar gibi onlar da pabuçlarını çıkarır, dükkana çıkar otururlar. Bundan ötürüdür ki eski metinlerde dükkana girdi değil de dükkana çıktı diye yazılır. Hatta bu tabir güzel esnaf çıraklarının methi yolunda yazılmış manzumelerde edebiyatımıza girmiş. Kanlı peyhanı ki bu sineyi üryana çıka, benzer ol goncayı nevresteye, dükkana çıka diyor. Yahya, Taşlıcalı Yahya. Bir gümüş topuklu taze ruh çırak, şan verir dükkana nazla çıkarak. Ger bu sipahine izni olursa, piş tahtesine sen nakdi can bırak. Seheri dükkana çıkar ol mehru, payine ustası döker aburu. Evet, dükkana çıkmak tabiri, eski metinlerde, eski hayatımızda dükkana girmek yerine kullanılan bir tabirdi. Sevgili dinleyiciler, eskiden dükkanların zemini daima tahta döşeli olurdu. Bazen tahta döşeme üzerine kilim hasır da serilirdi. Dükkancı ve çırakları ve kalfası, ustanın kalfası yer minderlerin üzerinde otururlardı. 1826 yılına kadar berber dükkanları gedikleri kahvanelerle beraberdi. Hala Anadolu'nun bazı yerlerinde kahvanelerde berberler bulunur. Hatta geçenlerde ben Anadolu'nun bir kasabasında gördüm. Kahvane orası kapısında yazıyor. Berber bulunur. Kahvanede hala berber var. Bir köşede tıraşını yapar. Kahvanelerin zemini tahta olmaz. Taş döşemeli olma mecburiyetindeydi. Ve kahveci çırakları da dükkanda çıplak ayakla veya çıplak ayaklarında nalın veya takunyayla hizmet etmek mecburiyetindeydiler. Onun içindir ki kahvanelerin bir köşesinde kurulan berber dükkanları da elbette ki kahvaneyle aynı nizama tabiydi. Sevgili dinleyiciler, büyük ordu esnaf alayları olurdu İstanbul'da vaktiyle. Arabalar üzerinde dükkanlar kurarlardı esnaf. Bazı özel günlerde, bayramlarda, düğünlerde böyle esnaf alayları geçerdi. Mallarını, işlerini, zanaatlerini halka teşhir ederlerdi ve bu şekilde geçerlerdi. Bu alayları tasvir eden eski metinlerde çok canlı, çok renkli sahneler var. Bugünkü manada hem eğlence hem de bir nevi fuardır. Bunları görenler şeyin üzerinde, efendim düşün, araba gidiyor, arabanın üzerinde adamı tıraş eden bir berber veya elbise diken bir terzi. Bu şekilde geçerlerdi. Vaktiyle İstanbul'da temizlik amelesi teşkilatı, yani çöpçü teşkilatı kurulmadan önce esnaf dükkanların önlerini temiz tutmaya ve sabah akşam dükkanın önünü temizlemeye mecburdu. Bu şekilde bir sistem vardı. Peki dükkanlara tabela asılır mıydı? Hayır. Dükkanlara sahiplerin ismi yazılarak tabela asılma mecburiyeti geçen asır sonlarında konuldu. Sahipleri tarafından isim verilmesi de tabelalar asıldıktan sonra başladı. Eskiden beri bazı İstanbul dükkanlarında tabela yerine o dükkanı halka tanıtacak şekiller olurdu. Mesela kule olurdu, minare olurdu, merdiven olurdu, arslan olurdu, at, efendim deve, horoz, kuş olurdu, balık olurdu veya çiçek olurdu, ağaç olurdu veya efendim gemi olurdu, kayık olurdu, araba olurdu veya ne bileyim çizme olurdu, kafes olurdu, zincir olurdu, bir alameti farika olurdu. Bu şekilde bir resim asılırdı. Hatta bazen bunların mücessem modelleri, maketleri yapılarak asılırdı. Bu model maketlerin içinde bugün pek yüksek kıymetli sanat eserleri var. Mesela Mısır Çarşısı'nda Hamlacıbaşı'nın bağıratçı dükkanında 1,5 metre kadar boyunda 6 çifte çok güzel bir saltanat kayığı modeli varmış. Ki yeri İstanbul Deniz Müzesi olan bu model bugün nerede, kimin elinde belli değil ama eski hatıralarda naklediliyor. İşte millet dükkanı böyle tanırdı. Nereden aldın bunu? Kayıklı dükkandan aldım. Nereden aldın bu malı? Minareli dükkandan aldım. Dedim Mısır Çarşısı'ndaki mesela minareli dükkan deyince minare resmi olan dükkan. Sultan Abdülaziz zamanında bazı dükkan sahipleri dükkanlarına alameti farika olarak Osmanlı arması asmaya başladılar. Sultan II. Abdülhamit dükkanlara devleti temsil eden armaların asılmasını yasak etti. Meşrutiyet devrinde dükkanlara bayrak asma modası başladı. Meyhanelere varıncaya kadar dükkanca mekanlarına kırmızı yağlı boyayla ay yıldız resimleri yapıldı. Bayrak nakşını labali bir şekilde iptizal eden bu nakışlar da sonra yasak edildi. İstanbul'da dükkan isimleri de devir devir modaya, zamanın ahvaline tabi ola geldi. Mesela 2. Meşrutiyet devrinde meşrutiyet, kanun esası, donanma, ordu, Selanik isimde dükkanlar çoktu. Birinci Can Harbi zamanında Berlin, Viyana, efendim Yavuz, Midilli, Çanakkale, Kars, Batum isimleri yaygındı. Mütareke ve işgal yıllarında Garden, Parisien, Londra, High Life. Sonra Beyaz Ruslar Rusya'dan kaçtılar ihtilal olunca, memleketlerinden kaçtılar İstanbul'a sığındılar. O zamanlarda artık dükkanlarda Petrograd, Moskova, Novotny. Sonra Anadolu hareketi kazanıldıktan sonra İstiklal Savaşı, Anadolu, Ankara, Hakimiyeti Milliye, Sakarya, İnönü isimleri yayıldı. Sonra Amerika'yla dost olmaya başladık sıkı fıkı. Bu sefer Amerika, Hollywood, Atlantik, Texas isimleri yayıldı. Efendim, piyasaya yeni zenginler, yeni para görmüşler katılınca da Özen, İmren, Doyum gibi pek çok isimler kullanıldı. Yani bakın, dükkanların isimleri bile modaya ve zamanın gereklerine, zamanın rağbetine tabiydi. Sevgili dinleyiciler, son yıllar içinde İstanbul dükkanlarının iç dekorları, vitrinin tanzimi hakikaten sanatkar ellerle yapılmaya başlandı. Bilhassa elektrik ışığı bulunduktan sonra bu ışık dükkanları cazip göstermekte çok faydalı oldu. Eski İstanbul'da çarşı boylarındaki dükkanların hemen hepsinin üstünde bir bekar odası vardı. Bekar uşağı, garip çıraklar, kalfalar bu odalarda yatar kalkarlardı. Kendisi de bekarsa dükkancı veya dükkanı evinin semtine çok uzaksa, burada kalfasıyla, çırağıyla beraber ustanın da yattığı olurdu. Dükkanın üstündeki bekar odalarında barınan esnaf, akşam ezanında yemeklerini yer ve hemen yatarlardı. Çünkü eski hayatımızda akşam ezanı, güneşin batması, hayatın bittiği andı. Sabah güneş doğmayla hayat başlar, güneş batmayla biterdi. Bazen yatsıya kadar mum ışığında oturdukları vakiydi. Akşamdan sonra yatanlar kalkar yatsı namazını kılarlardı. Çoğu yatsıyı bekler öyle yatardı. Mum ışığında otururlardı. Sohbet ederlerdi, muhabbet ederlerdi. Bu bekar odalarında ne eşya olurdu? Büyükçe bir zembil içinde bir çamaşır bohçası. Bazen küçük bir sandık. Tek şilteli, tek yorganlı, tek yastıklı bir yer yatağı. Olan bu. Dükkanın lüzumsuz hırdavatı, bazı fazla ticaret malları da bu odada muhafaza olunurdu. Bir nevi depo gibiydi bu oda. 1826 senesinde Ağustos ayında, Hicri 1242 yılında bir ihtisap nizamnamesi çıkarıldı, belediye kanunu. Orada bu dükkanların üzerindeki odalar nizama bağlanıyor. Diyor ki orada, dükkanların üzerindeki odalara gece olsun gündüz olsun sahibinden gayrı, yani ustasından ve çırağından gayrı kimse eğlenemez, yani kalamaz. Dükkan sahibi vilayetimden gelmiş akrabamdır, hemşehrimdir diye dükkanın üstündeki odaya bir nefer bekar alırsa ve bunu ihtisap ağası, yani belediye başkanı haber alırsa, o misafiri odadan derhal çıkarır, dükkan sahibini de tedip eder. Bu işte çok ehemmiyet verilen bir husustu. Çünkü İstanbul'un emniyeti, asayişi bundan sorulurdu. Dükkan üzerindeki odalarda yatar kalkar bekar uşaklarının elinden çıkmış kaza ateşleriyle nice yangınlar oldu İstanbul'da. Nice dükkanlar, nice çarşılar, nice evler yandı. Onun için belediye bu bekar odalarını çok nizamı altına almış. Çünkü dükkan üzerindeki bekar odalarında yatıp kalkma hem ahlaki mahsurlar dolayısıyla, hem yangın tehlikesine karşı çok sıkıntılıydı. Cumhuriyet'in ilanından sonra dükkanların üzerindeki bekar odalarında yatmak, kalkmak yasak edilmiştir. Fakat bazı dükkanlarda kaçak da olsa yatıp kalkan çıraklar hala vardır. Bu yasak günümüzde tavsamıştır. Kahvaneler farklı dedik ya, bu hususta da farklı. Çıraklar, kahvane uşakları yataklarını geceleri kahvanenin peykeler üzerine sererlerdi. Kahvaneler kapanınca milletin oturduğu peykelere yatak sererlerdi. Burada yatarlardı. Eski kahvelerde ayrıca şirvan denilen balkonumsu yerler vardı. Kahve çırakları, uşakları, kahvehaneleri mekan tutmuş olan bazı bekar tayfası geceleri konar kalkar bir merdivenle çıkılan bu şirvanlarda serilen döşeklerde yatarlardı. Evet, bu esnaf hayatı, bu dükkan hayatı tarih oldu. Şimdi eseri bile kalmadı sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, kağıt medeniyet tarihinin en mühim vasıtası. Eski çağlardan beri insanlar dertlerini, meramlarını, yazmak istediklerini yazacak bazı maddeler bulmuşlar. Kimi kemiklere yazmış, kimi taşlara yazmış, kimi parşömenlere yazmış. Ama bir madde bulunmuş ki çok pratik ve yaygın ve ucuz. İşte o madde kağıt. Özellikle İslam dünyasında çok eski zamanlardan beri kağıt imal edildiğini biliyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında Bağdat'ta kağıt fabrikası olduğu kayıtlarda geçmektedir. Çinliler vasıtasıyla Çinlilerden Uygurlara, Uygurlardan da Asya halklarına geçen modern kağıt imalatı bu işi gayet kolaylaştırmıştır. Acaba Osmanlı Devleti'nde yerli kağıt yapımı ne zaman başladı? İstanbul'da kağıthane denilen bir yer var. Bu semtin adı eskiden beri kağıthane. Evet, ta Bizanslar zamanında bile orada bir kağıt değirmeni vardı sevgili dinleyiciler. Osmanlılar İstanbul'u fethettikten sonra bu değirmen 2. Bayezid devrine kadar devam etti. Sonra tamir ve tadil edilerek baruthaneye çevrildi. Peki bundan sonra kağıt nerede imal edildi? Bunları bilemiyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul mesireleri arasında kağıthaneyi anlatırken diyor ki, kefere zamanında, yani Bizanslar zamanında, burada kağıt imaline mahsus kârgir kubbelerle memdi kağıthane varmış. Hem de yanmasın diye kârgir yapılmış. Hala su dolaplarının biri Dâi Hatun Camii'nin altında nümayandır, görülmektedir. Yani bir caminin altında, orada bir cami yapılmış, onun altında bu dolaplarından, su dolaplarından bir tanesi görmek mümkündür diyor Evliya Çelebi. Bazı kaynaklarda Bursa Şeriye Sicilleri, yani mahkeme kayıtları arasında bulunan bir defter var. 892 Hicri senesine ait. 1486 ediyor bu yaklaşık. Bu defterde Bursa'da Gelinboz Deresi Vadisi'nde bir kağıthanenin bulunduğuna dair bir kayıt var. Burada kayıt var ama nerededir, eseri nerede bilinmiyor. Yine bir Bursa sicilleri içinde Yavuz Sultan Selim tarafından gönderilmiş bir hükümde, 1519 tarihli bir hükümde, Mahruse-i Bursa'da kağıthane demekle maruf ev ki içinde kağıt işlenmez olduktan sonra kaydına rastlanıyor. Ha, anlıyoruz ki eskiden beri Bursa'da bir kağıthane var. Ama bu kağıthanede kağıt mı imal ediliyor yoksa kağıt mı terbiye ediliyor onu bilemiyoruz. Yavuz Sultan Selim saltanatının ilk yıllarında sarayda çalışan sanatkarlar arasında kağıtçı ustaları vardı. Sayıları 14-15 arasında değişiyordu ve cemaat-ı kağıtgeran adıyla anılıyordu bu kağıtçılar. Bunlar Bosna, Hersek, Pirlepe, Nibolu, Lofça, Vidin, Alacahisar, Kızılca, Mora, Niş, Kırçova, Karaferye, Sarıgöl, Yanbolu ve Selanik'ten getirilmiş. Kayıtlarda böyle geçiyor. Pençik bunlar. Yani harpte esir alınan çocuklardan bu kağıtçılar yetiştirilmiş ama enteresan, hepsi Rumeli bölgesinden gelme. Yine Osmanlı Devleti'ne ait vesikaların ve mahdutatı, yani yazma eserlerin incelenmesinde kağıtların daha ziyade doğudan ve batıdan ithal edildiği görülüyor. Doğudan getirtilen kağıtlar Semerkandi, Dımışki, yani Şam kağıdı, Devlet Abadi, Hindi, Hatayi, Adilşahi, Hariri, Haşebi gibi isimler taşıyor. Çok değerli, pahalı kağıtlar. Yazma eserlerin çoğunda bunlar kullanılmış. Daha ziyade Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların yazılmasında da bu kağıtlar tercih edilmiş. Gerek doğudan, gerek batıdan satın alınan kağıtlara bir parlaklık, bir dayanıklılık temin etmek için üzerlerine yumurta akı ve şap veya buğday ya da pirinç nişastası ile yapılan ve aher denilen bir madde sürülüyor. Daha sonra mührelenerek parlatılıyor. Mühre diye bir madde vardı eskiden. Anadolu'da da betonun, şapın bulunmadığı zamanlarda yer toprak, duvarlar toprak, yerin ve duvarların parlak olması için bu mühre denilen bir taş bu. Sürülerek buralar mührelenirdi. Pırıl pırıl olurdu, sanki şaplanmış veya fayans yapılmış gibi, ama her sene yenilenmesi gerekirdi. Kağıtlara da bunu yaparlardı. Şimdi bu Osmanlı Sarayı'nda bulunan kağıt geran, yani kağıt sanatkarları, acaba bu ithal kağıtları terbiye eden ustalar mı yoksa kağıt imal eden ustalar mı belli değil. Surname adı verilen eserler var. Düğünleri, şenlikleri anlatan, oradaki esnafın gösterilerini anlatan eserler. Burada kağıtçılar kağıtları mührelerken görülüyor. Acaba terbiye mi ediyorlar bilemiyoruz. Diğer taraftan Osmanlılar'da 17. asra kadar yazışmalarda kullanılan kağıtların belli ölçüleri, standartları vardı. Mesela vezirlere, beylerbeylere, başka devlet büyüklerine yazılan tezkereler, fermanlar, beratlar, efendim ecnebi hükümdarlara gönderilen nameler, mektuplar, yani kadı ilamları belirli ölçülerde kesilen kağıtlara yazılırdı, rastgele kağıtlara değil. Belki de kağıtgerler bu kağıtları hazırlayan ustalardı. Çünkü mühim bir İşte bu. Evliya Çelebi İstanbul'da kağıtçı esnafını anlatırken 200 dükkan vardır ve bunlar kağıtları möhrelerler diyor. Bazı nahr defterlerinde, arşiv vesikalarında 16. asırdan başlayarak İstanbul kağıdı isimli bir kağıt türüne rastlıyoruz. Böyle bir adla tavsif edilen bir kağıdın mevcudiyeti de İstanbul'da bir kağıt imalathanesinin varlığını düşündürüyor. Ancak ne çare ki elimizde vesika yok. Topkapı Sarayı arşivinde Bayezid Camii avlusundaki vakıf dükkanların hangi satıcılara kiralandığını gösteren iki tane defter var. Biri 1579, biri 1583 tarihli. Bunların birincisinde 329 dükkandan 47'si, ikincisinde de 342 dükkandan 62'si kağıt satıcısı, kağıt füruşana verilmiş. Demek ki 16. asır sonlarında Osmanlı Devleti'nde kağıt tüketimi bir hayli, medeniyet ölçüsü malum. Bu iki vesikanın başka bir alaka çekici yönü var. O da adı geçen kağıt satıcıları içinde ilk 1579 tarihli olan da 3, sonrakinde 4 tane de kadın kağıt satıcısı var. Gerçek şu ki sevgili dinleyiciler, arşivlerimizde ve kitaplıklarımızda bulunan milyonlarca vesika ve kitap arasında 18. asır ortalarına kadar kesinlikle Osmanlı kağıdı denilen bir kağıt türüne rastlamıyoruz. Ancak şunu anlıyoruz ki Osmanlılar zamanında kağıt imalatı vardı. Bilinen ilk kağıt imalathanesi Lale Devri'de kurulmuştur. O zamandan bu zamana Türkiye'de kağıt imal edildiği kat'i bir hakikattir. Sultan 3. Ahmet zamanında kurulmuş bu kağıthane. Şimdi neden kurulmuş? Hepiniz hatırlayacaksınız. Bu devirde ilk Türk matbaası faaliyete geçti. Osmanlı Devleti'nde matbaa vardı eski zamanlardan beri. Hatta matbaayı keşfettiğine inanılan Johann Gutenberg'den daha önce bile İstanbul'da matbaalar vardı. Ancak bu matbaalar ya Ermenilerin ya Yahudilerin işlettiği matbaalardı. Türklerin işlettiği ilk matbaa, bir Müslüman Türk'ün işlettiği ilk matbaa İbrahim Müteferrika'nın Lale Devri zamanında kurduğu matbaadır. Şimdi bu matbaa kitap basımına başlayınca kağıt ihtiyacı artıyor. Bunun üzerine İbrahim Müteferrika tarafından kağıt imalathanesi yapılması teşebbüsüne geçiliyor ve bu teşebbüs 1745 tarihinde tahakkuk ediyor. 1162'nin Cemaziyel Ahir ayında, yani 1749 Mayıs'ında Coğrafya isimli eserini tamamlıyor Hamdi Efendi ve bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Kurbu Yalova'da, Yalova yakınında Basmacı İbrahim Nam Kimesne tavassutu ile, yani Matbaacı İbrahim adındaki şahsın vasıtasıyla Frangistan'dan üstad kağıtçılar getirdip kağıda mahsus su üzerinde demir dibekler yaptırıp kağıthane ihdas olunup üzerine Yalakabaddi'yi ketebe ve tarihin resmetmişlerdir. Bu burada tarif edilen kağıt 1741 Şubat ortalarında, yani 1153 Zilhicce başında yine İbrahim Müteferrika'nın matbaasında 14. kitap olarak basılan Raşid Tarihi'nin birinci cildinde bu kitap bulunuyor. Filigranından Yalakabad kelimesi okunuyor. Yanında da stilize bir cami var bu filigranında. Yalakabad, Yalova. Ve yanında da 1158 tarihi var. Yani 1745 var, bir de nişan var. Raşid Tarihi'nin metin kısmı Frans kağıdına basılmış. Ciltlenirken eserin başına ve sonuna Yalova kağıdından belki bir numune olur düşüncesiyle birer yaprak ilave edilmiş. Bugüne kadar gerek yerli gerek yabancı kağıt hakkında yayınlanan eserlerin hiçbirinde bu Yalova'da imal edilen kağıdın bir örneğine ve filigranına rastlanmamıştır. Raşid Tarihi müstesna. Evet, Yalova kağıt imalathanesi için ilk ustalar Polonya'dan getirtilmiş sevgili dinleyiciler. Bunlarla bir yıllık bir anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmaya göre 3 usta devlet tarafından temin edilecek malzeme ile imalathanenin aletlerini yapacak. Yanlarında kendilerinden sonra da kağıt imalat edebilecek adamlar yetiştirecekler. Bir yıl sonra ustalara 3000 kuruş ödenecek ve günlük nafakaları içinde 40'ar kuruş verilecek. Bu anlaşma mucibince Osmanlı Devleti'nde 1745 yılında ilk defa kağıt imalathanesi kurulmuş ve imalata başlamış. Aynı yıl imalathaneye ikinci bir dolap ilave edilmiş ve neticeden zamanın hükümdarı Sultan 1. Mahmud da memnun kalmıştır. Evet, Sultan 1. Mahmud atla yaptığı bir gezinti sırasında İbrahim Müteferrika padişaha yeni yaptığı kağıttan takdim etmiş. Padişah çok memnun olmuş ve kendisine 100 altın ihsan etmiş. 1158 5 Rebiülevvelinde yani 7 Nisan 1745 tarihli Ceybi Humayun defterinde ağ bahçesine biniş ile Teşrif-i Humayun buyurulduktan müceddeden kağıt yapan İbrahim Efendi kulları kağıt arz ettikte silahdar ağ kulları marifetiyle İhsan-ı Mülükâne buyurulan Zer-i Mahbub Nısfiyesi adedi 100 kaydı bu hadisenin vesikası. Osmanlılar da padişahın ne yaptığı günü gününe kaydedilirdi sevgili dinleyiciler. İşte buradan elimize geçen defterlerden çok enteresan bilgiler çıkıyor. Sultan Mahmud'un ruznamesinde de işte bu İbrahim Müteferrika'nın padişaha takdim ettiği kağıt var. Yalakabat'ta yapılan kağıdın filigranı üzerindeki tarih efendim Osmanlı Devleti'nde ilk kağıdın 1745 tarihinde imal edildiğini doğruluyor. Filigran dediğimiz kağıda bakıldığı zaman dıştan gözükmeyen, ışığa tutulduğu zaman görülen kağıdın içinde baskılı bir yazıdır. Bu filigranda Yalakabat yazıyor. Yalova'nın eski ismi Yalakabat'tı. Sulu şehir demek. Yalak su demek. Abat da şehir. Bir dikdörtgen içine alınmış. Üzerine sene 1158 yani 1745 yazılmış. Üzerinde de bir cami minaresi görülüyor. Bu Yalova'da ilk imal edilen kağıdın. Bunun yanında bundan müstakil olarak da bir ay yıldız altında 1, 2, 3, 4, 7 köşeli yıldız var. Sanki bir nişan gibi o da bu kenara bir filigran olarak konulmuş. Yalova Kağıt İmalathanesi kuruluşundan bir sene sonra 1746 yılında su darlığı yüzünden kapanma tehlikesi geçirdi. Ama bu hal önlendi ve çalışmasına devam etti. İmalathanenin ne zamana kadar faaliyetine devam ettiğini tam olarak bilemiyoruz. 1749 yılında Coğrafya adlı eserini tamamlayan Hamdi Efendi, Yalova Kağıt İmalathanesi'nin o tarihlerde çalıştığını ve her nevi kağıt yapıldığını hatta Kefere'de aslan damgalı yani filigranlı kağıt memduh idi. Bunda dahi o şekil ve ihdas ile kağıt nerenin olduğu malum olmayıp esnafa füruht olunur diyerek Avrupa kağıtlarını takliden kağıt yapıldığını da yazıyor. Yani Yalova Kağıt İmalathanesi'nde Avrupa kağıtları kalitesinde onları takliden kağıtlar yapılmış. Gerek bu eserde gerek Ahmet Refik'in Alimler ve Sanatkarlar isimli eserinde 1749 yılında Yalova Kağıt İmalathanesi'nde aslan filigranlı kağıt yapıldığı belirtiliyor. Ama arşiv vesikalarının kağıtları üzerinde yapılan incelemede ve toplanılan 1300 kadar filigran içinde aslan filigranlı kağıtlara bu tarihten çok sonra 1772 yılında ilk defa rastlanıyor. Ve muhtemelen bu artık yayıldığı tarihtir. Yalova Kağıthanesi'nde piyasada fazla tutulan Avrupa kağıtları işlendi. Fakat elde numune yoktur. Evet, 1745 yılında kurulan bu imalathane Yalova, Yalakabat Kağıt İmalathanesi 1760 yılına kadar işletildi. Bu tarihten sonra faaliyeti tatil edildi. Bundan sonra ikinci bir kağıt imalathanesi ancak Sultan 3. Selim zamanında işletmeye açıldı. Muhtemelen ekonomik görülmediği için Yalova'daki bu kağıthane tatil edilmişti. Ancak şurası var ki tarihte bilinen ilk kağıt fabrikası olmak bakımından değerlidir ve hoş bir hatıradır Yalakabat Kağıt Hanesi. Evet sevgili dinleyiciler, dünyanın, İstanbul'un, Osmanlı ülkesinin en güzel mabetlerinden bir tanesi Ayasofya Camii'dir. İmparator Justinianus tarafından yapılan ve kubbesi zamanın en geniş kubbesi olan bu mabet, Osmanlılar tarafından tamir edilmiş, depremlere, tabi şartlara karşı korunmuştur. Osmanlılar İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı cami haline çevirmiş ve dörtte minare eklemişlerdir. Bu minarelerin payandaları aynı zamanda camiyi depreme karşı koruyan birer emniyet sütunu şeklindedir. Onun için bir ara bu minarelerin yıkılması gündeme gelmiş. Ancak caminin yıkılması pahasına olacağı düşünülerek vazgeçilmişti. Şimdi biz burada Ayasofya'daki levhalardan bahsedeceğiz. Yolu düşenler görmüşlerdir. Gerçekten çok ihtişamlı levhalar vardır Ayasofya Camii'nin içinde. Sultan Mecid zamanının en meşhur hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi yazmış bu tabloları. Malum Osmanlıların camilerinde bir hususiyet vardır. Osmanlı camileri buranın bir ehl-i sünnet mabedi olduğunu belirtmek üzere Allah ve Muhammed lafızlarını mihrabın sağına ve soluna asarlar. Caminin sağ tarafında ve sol tarafında dört halifenin isimleri, arka tarafında da Hazreti Muhammed'in torunları Hasan ve Hüseyin'in isimleri yazılıdır. Bu o caminin ehl-i sünnet camii olduğunu gösteren bir alamettir. Bu mimari hususiyet olarak yerleşmiş bütün Osmanlı camilerinde, hatta Cumhuriyet'ten sonra da yapılan bütün camilerde bu gelenek devam ettirilmiştir. Ayasofya'ya ilk levhaları yazan Hattat Teknecizade İbrahim Efendi'dir. 1644 yılında yazmış, koymuştur. Celi Hattı yazmış. Zamana göre en iyi yazanlardan birisiydi bu İbrahim Efendi. Yeni caminin kapıları üzerinde ve duvarlarını süsleyen İznik çinilerinde de bu İbrahim Efendi'nin, Teknecizade'nin hattı vardır. 1849 yılında Sultan Mecid zamanında Mimar Fossati Sultan Mecid'in emriyle Ayasofya'yı tamir ettirdi. Tamir ettirilirken bu Teknecizade'nin levhaları alındı. Yerine zamanın en meşhur hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılanlar konuldu. Sarayda Enderun Mektebi'nde yetişmişti İzzet Efendi. Hattat Yesarizade İzzet ve Mustafa Vasıf Efendilerden ders almıştı ve zamanın en meşhur hattatı olmuştu. Mustafa İzzet Efendi bu levhaların asıllarını Küçük Ebat'ta yazdı. Ayasofya'nın kayyumhanesinde bu yazılar talebesinden Şefik Bey ve Ali Efendilerin yardımıyla ve satranç yani kareleme usulüyle küçüğünden büyütüldü. Hazırlanan kalıplar caminin içinde monte edilen dairevi zeminlerine altınla yapılmış ve yerlerine takılmıştı. Çerçeveleri Bahriye Marangozhanesi'nde yaptırıldı, yekpare değil parça halinde. Böylece Ayasofya ihtişamına ihtişam katan levhalara sahip oldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra Amerikalı müsteşlik Biltimor, Ayasofya'nın mozaik araştırmaları için Türkiye'ye geldi. Levhalar o zaman indirildi. Azametinden hayrete düştü herkes çünkü hiçbir kapıdan geçmediği görüldü levhaların. O sıralarda Ayasofya müze haline getirilmişti, müze olmasına karar verilmişti. Zaten müze haline getirilmesi de bu Amerikalı Whittemore'a verilen müsaadeyle başladı. Whittemore araştırmaya başladı, bir takım mozaik panolarını meydana çıkardı. Daha sonra Ayasofya'nın her tarafında Kazasker İzzet Efendi'nin yazmış olduğu levhaların altında da araştırma yapmak istedi. Ve dolayısıyla bu levhaların indirilmesi gerekti. O sıralarda Marif Vekili Abidin Özben Ayasofya'nın müze olması fikrini Atatürk'e açtı. 1933 yılında bu husus incelemek üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon İstanbul Müzeleri Genel Müdürü Aziz Ogan, Tahsin Öz, Ali Koşay, Osman Ferit, Niyazi Kemal, Aziya ve Eflalüttin Bey ile Nihat ve Emre Kongar'dan müteşekkildi. Komisyonu 1934'te hazırladı. O zaman soyadı kanunu yok, onun için soyadları yok. Bu Ayasofya'nın müze haline getirilmesi gerektiğini, Whittemore tarafından mozaiklerinin yeniden çıkarılması gerektiğini, müzenin kapılarının, pencerelerinin sağlam hale getirilmesi ve dış narteksini de eşya teşhine müsait bir hale koyulmasını, bunun dışında Ayasofya civarındaki ona bitişik olan binaların yıkılması, efendim, avlunun temizlenmesi ve buranın bir açık müze haline getirilmesi ve burada bulunan levhaların da buradan çıkarılarak Sultanahmet Camii'ne veya başka camilere taşınması söz konusu oluyor. Konuşuluyor, bu karar veriliyor. Komisyon üyelerinden Emre Kongar, bu levhaların buradan çıkarılmasını doğru bulmuyor. Neyse, rapor veriliyor, Ayasofya Müze haline gönderiliyor. Fakat ne çare ki bu levhaların, yani Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan levhaların buradan indirildikten sonra camiden çıkarılması mümkün olmuyor. Zaten indirirken bir tanesi kırılıyor. Diğerlerinin de buradan çıkarılması mümkün olmadığı görülüyor. Çıkarılsa bile nerede teşhir edileceği meselesi ortaya çıkıyor. Komisyonun bu hararetli toplantıları ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Ayasofya'nın bu muazzam levhaları tekrar yerine asılmak üzere karar veriliyor. Vaka İstanbul Müzeleri Genel Müdürü Aziz Ogan buna şiddetle itiraz ediyor ama komisyonun diğer üyeleri buna taraftar oluyorlar ve efendim levhalar yükseğe asılamıyor ama bir müddet Ayasofya'da kalıyor. Daha sonra bazı zenginlerin, hayırseverlerin yardımıyla önce tamir ediliyor. Sonra da eski yerlerine 1949 yılında ancak asılabiliyor. O zamana kadar bir kenarda bekletiliyor. Para yokluğundan, tahsisat yokluğundan levhalar indirildikleri yere tekrar asılamıyor. Komisyonun kararında Topkandil'den başka diğer avizelerin de kaldırılması teklifi vardı. Ancak bu da çok zor olduğu için tatbike konulamıyor. Osmanlılar zamanında takılmış olan avizeler ve kandiller Ayasofya'da kalıyor. Müze haline getirildikten sonra bile. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Çınaraltı programı için ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularla buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.